Ayrım 5, sayfa 38. Parklar İstanbul'da geçen yazlarda onun için en iyi oyun alanlarıdır. Anılarda parklar, burada tanık olunan olaylar ve muziklikler vardır. O yıllarda Park Otel'in tam arkasında yer alan Marmara Bahçesi en sık gidilen yerlerdendir. Bazen de az daha aşağıda olan Cennet Bahçesi tercih edilir. Çocuklar kendilerini oyuna kaptırınca matmazeller de oturur, çay içer, kendi dünyalarına dalar ve sohbet eder. Cennet Bahçesi daha büyük olduğundan ve sonu gelmez merdivenleriyle beni daha çok etkilerdi. Oraya inmek kolaydı ama çıkmak çok zordu. Aslında uzak değildi ama çocuk olduğum için bana mesafeler daha uzun gelirdi. Marmara Bahçesi'nde yaşanan bir anı ve hayvanlarla ilgili alınan ilk ders. İzzet 5-6 yaşlarındadır. Matmazeli ile birlikte yine bu oyun mekanındadır. Bütün çocuklar gibi o da hayvanlara dikkat kesilmekte, onların peşinde koşmaktadır. Etrafta koşuşturan küçük kediler bu ilgiden nasibini alır. İzzet yakaladığı kedileri merdivenden aşağı fırlatarak kendince oyun oynamaktadır. Yuvarlanan kedilerin ayağa kalkıp miyavlayarak kaçması onu güldürür. Çay içmekle meşgul olan matmazel ise durumun farkında değildir. O da yaptığı şeyin farkına varacak yaşta değildir. Hayvanlarla ilgili tek bildiği, babasının köpekleri sevmesine rağmen annesi izin vermediği için asla bir köpek alamadığıdır. Bu yüzden de annesi gözüne çok da iyi bir hayvansever olarak görünmez. O kendi dünyasında oyununa dalmışken hemen kulağında beliren, "Bak çocuğum, bu yaptığın doğru değil. Onların da canı var. Hayvanlara iyi davranmalısın." uyarısı bütün neşesini kaçırır ve bir an durur. O an hayvanların oyuncak olmadığının farkına varır. Artık onun hayvanlarla olan ilişkisi de değişir. O günden sonra bende inanılmaz bir kedi sevgisi oluştu. Hayat boyunca kedileri çok sevdim. Hatta sokakta gördüğüm zaman başlarını okşayacak kadar. O günden beri kedilere hep iyi davranırım. Birilerinin beni uyarması tamamen öyle bir sevgiye vesile oldu. Varlık vergisi sonrası ada hayatının kesintiye uğraması onda ailesinin büyük ölçüde sarsıldığı hissini uyandırır. Ama daha zor ve sarsıcı şeyler yaşayanlar vardır. İlkokul sıralarında akranlarının yaşadıklarından bunu görmesi hiç de zor değildir. Uzaktan akrabası ve yaşıtı Henry Levy o yıllarda yeni kolejde en yakın sınıf arkadaşıdır. Okulun dışında akşamları ders çalışmaya gittiği arkadaşının ailesi de bu sıkıntılı sürece direnemeyenlerdendir. Henry'nin ailesi Nişantaşı'nda Emlak Caddesi'nde otururken varlık vergisinden sonra Cihangir'de Sormagir Sokağı'nda hiç unutamadığı ufacık dilek apartmanına taşınmak durumunda kalır. Henry'lerin yeni evinin küçük ve sıkışık olduğunu anlatan İzzet, o evi tanımlarken "Bizim evimiz lüks ya, onların evi 5. sınıf bile sayılmazdı," diyor. Hayata bu zorluklarla başlayan Henry Levy daha sonra başarılı bir iş adamı olur. Atatürk teyzemi dansa kaldırmış. Ayaspaşa Palası'nın yakınında Taş Kışla'nın alt tarafında Dolmabahçe'ye inişte sol tarafta yer alan Güney Park vardır. İzzet çocukluğunda sık sık gittiği, gençlik dönemine kadar varlığına şahitlik ettiği bu parkta unutamayacağı bir olay yaşar. Yanına sokulan yaşlı bir adam, "Hayatta en çok kimi seviyorsun?" diye sorar. Soru klasiktir ama cevap beklenenden farklıdır. Bir çocuğun anne ya da baba cevabı vereceği tahmin edilir. Ama 6 yaşındaki İzzet, "Atatürk'ü seviyorum," cevabını verir. Okulda bize Atatürk'ü sevdirmeyi çok iyi başarıyorlardı. 1. ve 2. sınıfta sık sık Atatürk'ten bahsedilirdi. Yavru Türk, İzcilik, Yavru Kurt ve daha sonra Çocuk Haftası adında dergiler vardı. Birkaç yıl sonra Doğan Kardeş adındaki dergi çıktı ve çok beğenildi. Atatürk sevgisi, bayrak sevgisi gibi bize çok sıkı aşılanırdı. Anne baba sevgisi bile Atatürk'ten sonra gelirdi. Bizi bu bilinçle yetiştirirlerdi. Atatürk'ün ismi evde sık sık geçer. Musevilerin büyük bir hayranlık beslediği Atatürk'e karşı Keribar ailesinin evinde de sevgi ve saygı sonsuzdur. İzzet defalarca onun ne kadar büyük bir lider olduğunu anne ve babasından dinlemiştir. Atatürk Türk'le karşılaşmalar, hatıralarsa her defasında uzun uzun anlatılır. Dönemin en görkemli balolarına ev sahipliği yapan Park Otel, Alman konsolosluğunun hemen yanında Ayaspaşa Palas'ın tam karşısındadır. Davetlerin vazgeçilmez ismi ise Atatürk'tür. Onun otele gelmesi mahalle içinde, oteldekiler içinde bir heyecan unsurudur. Bir gün oteldeki baloya katılan Emma'nın arkadaşı Irma'nın yaşadıkları ise unutulmaz bir anı olur. Atatürk bu genç alımlı kadını beğenir ve dansa kaldırır. İzzet bu öyküyü defalarca dinler. O Atatürk'ü tanımamıştır ama çocuk dünyasında onu en sevdiği insanlar arasında birinci sıraya koymuştur. Cennet böyle bir yer olmalı. Bir çocuğun dünyasında oyuncaktan, pastaneden ya da parktan daha önemli ne olabilir ki? Hele de aman başına bir şey gelmesin diye sürekli etrafında pervane olan büyüklerin çemberinden bir türlü kurtulamayan bir çocuk için parklar özgürlük demektir. Durum İzzet için tam da böyledir. İstediği gibi koşabilme şansını elde edebildiği, düşüp kalktığı, çocukluğunu doya doya yaşayabilme şansını elde ettiği parklar onun için özel yerlerdir. İzzet'in de yokluk yıllarına denk gelen 40'lı yıllarda geçen çocukluğunda zihninde en çok bunlar yer eder. Hele Beyoğlu'nun atmosferiyle bütünleşen mekanlar hiçbir zaman silinmez aklından. Kısa pantolonlu günlerinde İzzet gözlerini kocaman açar ve bu mekanlara dikkat kesilir. Ne zaman matmazeliyle bir parka gitse kendini onun elinden hemen kurtarıp sağa sola gönlünce koşar. Akranlarıyla oynar, salıncakta sallanır, kaydıraktan kayar. Evimizin hemen karşısında Park Otel'e bağlı pergola olarak adlandırılan bahçeli bir pastane vardı. Özellikle yaz akşamlarında annem ve babam arkadaşlarıyla orada buluşmayı, bahçede çay kahve içip sohbet etmeyi çok severlerdi. Küçüklüğümde o pastaneye gidip her gün çikolatalı pasta ya da tuzlu baton salelerden alırdım. Oyuncakçıları da çok severdim. Hatırlıyorum, annem bir gün bana "Sen hiç oyuncak istemiyorsun, gel birlikte Beyoğlu'na gidelim ve sana oyuncak alalım" demişti. Beyoğlu o zamanlar çok farklıydı. Dükkanların çoğu Rum, Levanten ya da Musevi tüccarlara aitti. O günlerde Beyoğlu'nun en büyük yeri ve bana herhalde cennet öyle bir yer olmalı diye düşündüren Galatasaray'daki Japon mağazasıydı. Bugünkü Atlas Sineması'nın tam karşısında bulunuyordu. Diğeri ise hemen onun karşısında bulunan Oyuncak Bonmarşesi'ydi. Bonmarşe, Fransızca ucuz pazar anlamına gelir. İkisi de çok ilgi çekici dükkanlardı fakat Japon mağazasının ihtişamı başkaydı. Upuzun iki koridorda sıra sıra oyuncaklar bulunurdu. Sağdaki koridor kız çocuklarına, soldaki ise erkeklere ayrılmıştı. İkinci Dünya Savaşı döneminde yoklukta o mağazalar İstanbul'un en görkemli oyuncakçılarıydı. Çok fazla çeşit bulunurdu. Ne zaman o dükkanlara gitsem her yanımın oyuncaklarla dolu olması bana büyük bir haz verirdi. Küçük çocuklar için inanılmaz cennet gibi bir yerdi. Tahminimce 1941 yılında annem beni Bonmarşe'ye götürdü. Küçükken isteyip alamadığı oyuncakları bana aldı. Minik mutfaklar, sandalyeler, tencereler. Herhalde çocukluğunda onlarla oynamayı çok istemiş ama ben onlarla hiçbir zaman ilgilenmedim. Doğal olarak ben her zaman arabaları, trenleri ya da buharla çalışan uzun bacalı minik fabrikaları daha çok sevmiştim. Büyük babam emekli olduktan sonra mali durumu pek parlak sayılmazdı. Ama yine de beni oyuncak almak için Japon mağazasına götürürdü. Hatta bir gün bana yeşil renkli, filede satılan kocaman bir top aldık. Galiba 4 yaşlarındaydım o zaman. Bir gün bana hediye olarak alınan, Alman malı olarak hatırladığım, kurulunca suyun üzerinde giden, önünde testeresi olan denizaltıyı hiç unutmuyorum. Banyo yaparken yanıma aldığım bu oyuncağı, bir de suyun altında gider mi diye soktuğumda hemen bozuluverdi. O zamanlar çocuklara haftada bir banyo yaptırılırdı. Ama hafta arası leğenle su ısıtılıp bir de mini banyo yaptırırlardı bana. Evimizde odunla ısınan uzun bir şofben vardı. Apartmanın sıcak su muslukları da vardı ama onların ısındığını hiç hatırlamıyorum. Şofbende yanan odunların kokusu evin her yanına yayılırdı. Cumartesi günleri banyo doldurulur ve bana banyo yaptırılırdı. O yaşlarda banyo yaparken mutlaka oyuncaklarımı isterdim. Özellikle şapkası acayip olan lastikten bir denizcim vardı. Onu basınca ses çıkaran ve adını Stelio diye koyduğum oyuncağımı suda yüzdürürdüm. Küçük İzzet için bir cümbüş gibi görünen oyuncakçılardan alınan hediyelerden daha kıymetli bir şey daha vardır. Annesinin özenle sakladığı ve ağabey Leon'dan ona intikal eden eşyalar. Hiç beklemediği anlarda annesinin sana sandıktan bir şey çıkaracağım demesi onun için heyecan ve mutluluk vericidir. Ağabeyine ait kısa pantolonlar, takım elbiseler, kazak gibi eşyalar farklı zamanlarda sandıktan çıkar ve bir hediye gibi küçük İzzet'e sunulur. Bir de tabii çoğu Fransızca olan resimli kitaplar vardır. Mandrake, Tarzan, La Famille Ilisio, Popie, La Pie Nickele, Zig et Puce, Mickey, Prosper l'Ours, Felix ile Chat ve en çok sevdiği Bissot serisi de sandıktan çıkıp onun bir sevinç çığlığı atmasına neden olanlar arasındadır. O ağabeyinden kendine miras kalan bu eşyalarla adeta kendini özel hisseder. Ne de olsa o yıllarda doğum günlerinde çocuklara verilebilecek en iyi hediyeler arasında Bissot'un serüvenleri vardır. Müzik dinlemeye bebekken başladım. Kocaman bir salon ortasında boylu boyunca duran kırmızı bir piyano, hemen köşede gramofonlu möble görevi gören bir radyo pikap, hemen yanı başındaki oturma odasına kurulan, bugün için külüstür sayılabilecek ama o gün için lüks RCA marka radyo. Bu tablo evde müziğin yaşadığını gösteren ilk ipuçlarıdır. Savaş zamanı haberleri dinlediği parazitli radyodan müziğin izini süren, klasik batı müziği tutkunu bir baba ve her fırsatta piyanonun başında yerini alan anne, İzzet'in de kaçınılmaz biçimde müzik tutkunu olmasının nedenleridir. Anne Emma bir virtüöz değildir ama en az bir virtüöz kadar geniş repertuara sahiptir. Evin salonundan sık sık yükselen Chopin, Rahmaninov, Beethoven, Schumann, Grieg ve daha birçok bestecinin eserleri de bunun kanıtıdır. Hepsi onun ezberindedir. Müzik sevgisi İzzet için annesinin aile içerisinde kendisine verdiği en büyük hediyedir. Piyanonun dibine çöküp ezberlediği klasik eserler onun için müzik yolculuğunun ilk adamıdır. En büyük hocası annesidir. Piyano çalarken onun parmaklarını takip etmek ve onun gibi çalabilme arzusu ilk eğitimidir. İzzet hiçbir zaman tanık olmaz ama aslında baba Rıfat Bey de müziğe düşkündür. Annem belki çok da üstün bir piyanist değildi ama bebekliğimden beri dinlediğim o parçalar müzikle hayat boyu sürecek olan bağları oluşturmuştu. Daha çocukken gelişen taklit yeteneği kısa sürede İzzet'in piyanoda istediği sesleri çıkarmasını sağlar. Bir çocuğun müzikte kaybolduğu günler artık başlamıştır. Salonun gözdesi, kırmızı renk Reinhard Weimar marka piyanoyu çalmak onun en büyük uğraşıdır. Artık müziğe olan ilgisi de yeteneği de ortadadır. Eksik bir şeyler vardır ama bazı şeyler zamanı gelince kendiliğinden oluşacaktır. Annesi, bu hafta seni bir aile dostumuzun evine götüreceğiz dediğinde, yıl 1947, nasıl bir tanışıklık olacağını bilseydi elbette o da sıkılmadan, şikayet etmeden gidecekti bu buluşmaya. Ama bir çocuk için her zaman büyüklerin akranlarıyla arkadaşlık etmek pek cazip değildir. O da sıkılarak tutmuştur bir pazar günü Vaniköy'deki eski ahşap evin yolunu. Beethoven'ın 6. yani pastoral senfonisi. Davetin sahibi Jacques Mayorkas ve eşidir. Bahçe misafirler için hazırlanmış, yemekler en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştür. Davetin tek çocuk misafiri ise küçük İzzet'tir. Öğlen yemeğinden sonra büyükler için klasik pazar eğlencesi başlar. Bezik ve kağıt oyunları başroldedir. Onun içinse tek başına bahçeyi turlamaktan başka çare yoktur. Sempatik tavırlarıyla, şakacı üslubuyla ve çocuklarla iyi iletişim kurabilme yeteneğiyle Bay Mayorkas bu canı sıkkın çocuğu yalnız bırakmaz. O gün sıkıldığımı hisseden Jacques Mayorkas bana, "Sen hiç müzik dinledin mi hayatında?" diye sordu. "Annem piyano çalıyor," dedim. "Yo, öyle değil. Senfonik müzik dinledin mi?" dedi. "Emin değilim falan derken sana bir parça çalacağım," dedi. Dolabı açtı ve bir gramofona plak koydu. O dolabı açtığında içindeki koleksiyonu gördüm. Hayran kaldığımı hatırlıyorum. Özel yaptırılmış dosya ve kutuların içerisinde taş plaklar vardı. O dönemde henüz 45'lik ya da 33'lük plaklar yoktu. Bir konçerto 3-4 ya da 5 plaktan oluşuyordu. Parçanın kısa bir bölümü birkaç dakika içinde hemen bitiyordu ve plağı çevirmeniz gerekiyordu. O yıllarda iğnelerini sık sık değiştirmek zorunda kaldığımız cızırtılı gramofonlar vardı. Ve bana ilk dinlettiği parça Beethoven'ın 6. Pastoral Senfonisi'nin giriş bölümüydü. O anı hatırladıkça gözlerim hep dolar. Benim için müthiş bir şeydi. Yeni bir dünyaya, belki de cennete girdiğimi hissetmiştim. O anı o kadar iyi hatırlıyorum ki. O andan itibaren benim için inanılmaz bir değişim oldu. Jacques Mayorkas'ı ilk defa o gün tanımıştım. Sonradan öğrendim ki o dolapta gördüğümüz plaklar sadece Sayfiye evine götürdüğü plaklarmış. Asıl büyük koleksiyon kışın oturdukları Beyoğlu'ndaki evinde bulunuyormuş. Sıra sıra etajerler hep senfoniler, konçertolar ve oda müziğiyle, operalarla doluymuş. Dönemin yokluğu içinde mucize sayılabilecek bir durumdu bu. Aklınıza gelebilecek her eser o evde bulunuyormuş. Aynı kış ben de izin alarak evlerine gidip tek başıma müzik dinlemeye başladım. Chopin'in piyano konçertolarını, Mozart'ı, Brahms'ın 1. senfonisini, Schumann ile Schubert'i, Dvorak'ın Yeni Dünya Senfonisini ve Beethoven'ın tüm senfonilerini dinleyerek büyük müzikle tanıştım. Oğlu Alberto ağabeyimin yaşıtıydı. Bir iki yıl sonra Eduard dayımın kızı Lilian ile evlendi. Ve Mayorkaslarla yakın akraba olduk. Jack'ın oğlu Alberto Mayorkas hayatımda her zaman müzik hocam oldu. Çünkü müzikle ilgili ya da besteciler, icracılar ve şefler hakkındaki birçok şeyi bana o öğretti. İnanılmaz kulağı vardı. Ben ıslık çalardım, o ise melodiyi duygulu bir şarkı olarak sesiyle söylerdi. Alberto ile olan dostluğumuz her zaman müzik etrafında şekillendi. Yıllar içinde benim de çok geniş bir müzik hafızam oluştu. Zihnimdeki yüzlerce, hatta binlerce klasik müzik parçasını ezberledim. Başlarda çoğu zaman onun plak stokundan alıp teybime, ki teypler 1950'lerden sonra yaygınlaşmıştı, kaydederek kazandım. Artık 11-12 yaşımda annemi müzikle ilgili soru yağmuruna tutuyordum. Beethoven kim? Kaç konçertosu var? Kaç senfonisi var? Koral senfoni ne demek? Konçerto ile senfoni arasındaki fark nedir? Oda müziği nedir? Beethoven senfonilerini bölüm bölüm, piyano konçertolarını ve keman konçertosunu ya da Bach'ın Brandenburg konçertolarını kısa zaman içinde yuttum ve neredeyse ezberledim. Bana küçük Chopin derlerdi. İzzet artık müziğe aşık olmuştur. Emma oğlunun müzik tutkusunun kendisinden bile fazla olduğunu fark eder. İstanbul o dönemde dünyaca ünlü müzisyenleri çoğu zaman saray sinemasında ağırlamaktadır. Organizasyonları o yıllarda Kontiye Ajansı yapar. Müzik tutkunları bu konserleri kaçırmaz. Bu konserlerin daimi iki konuğu vardır. Emma ve oğlu İzzet. Emma böyle günlerde oldukça özenli giyinir. Konserlerde herkes şıktır ama İzzet'in gözünde en şık annesidir. Sahne sırayla kendi alanının üstadı sanatçıları ağırlar. Dünyaca ünlü piyanist Samson François, Fransız keman virtüözü Gene Neveu, Rus çellisti Gregor Piatigorsky, Amerikan asıllı keman virtüözü Yehudi Menuhin, Fransız piyanist Lazar Levy, Amerikalı piyanist Julius Katchen, İsviçreli piyanist Alfred Cortot, piyano virtüözü Arthur Rubinstein, keman virtüözü David Ehrlich, keman virtüözü David Oistrakh o yıllarda İzzet'in dinlediği isimler arasındadır. Kuşkusuz çok sevilen senfoni orkestrasının şefi Cemal Reşit Rey de sahnededir. Cemal Reşit Rey olmadığı zamanlar saray sinemasındaki konserleri Mamigonyan isimli şef yönetir. Konserlerde hep tekrarlanan parçalar vardır. Mozart'ın Don Giovanni, Così fan tutte, Bütün Kadınlar Bunu Yapar, Figaro'nun düğünü uvertürleriyle Smetana'nın Satılmış Nişanlı operası ile Glinka'nın Ruslan ve Lyudmila uvertürü neredeyse her programda tekrarlanır. Müzikle ilişkisi küçük yaşlarda başlayan İzzet için bu konserlerin kapısından içeri sızmak büyük bir hazdır. Daha çocuk yaşta ezberlediği Beethoven'ın Korolu 9. senfonisini bir pazar sabahı saray sinemasında ilk defa dinlediği an onun için çok farklıdır. Salondaki atmosferi hayatı boyunca unutamayacaktır. Kürk mantolu kadınlar, şapkalı, kravatlı, koyu renk elbise giyen bakımlı erkekler bütün bir resmin tamamlayıcısıdır. 12 yaşındaki bir çocuk kimsenin umurunda değildir. Zaten onun içinde orada varsa yoksa her şey müziktir. Kimse benimle ilgilenmezdi. Zaten ben de kendimi müziğe kaptırırdım. Hatırlıyorum, saray sinemasının arka ve karanlık bölümünde bulunan localarda ayağa kalkarak müziği şef gibi yönetirdim. Beethoven'ın uvertürlerini, konçertoları, senfonileri ezberlemem çok zaman almadı. Keman konçertosu, piyano konçertoları. Derken 2 sene içerisinde ben hepsini yuttum. 5. ve 6. senfoniler ile keman konçertosunu hatasız olarak süre ve tempo, majör minör şaşmadan bölüm bölüm ıslıkla çalabiliyordum. Bazen annemin arkadaşları bunu benden isterlerdi. Aa, bu çocuk gerçekten çok yetenekli, gerçekten de olağanüstü kulak yeteneğine sahip derlerdi. Ama bana bu işler normal gibi geliyordu. Diğerlerinin müzik hafızasının yetersiz olmasına ve hatalı şarkı söylemelerine hep şaşırırdım. Babamın arkadaşı Mithat Kaldam da bana hep Küçük Chopin diye takılırdı. Küçük Chopin için her konser ayrı bir lezzettir. Müzik başladığı an onun için artık başka her şey yok olur. Gözlerini kapatır ve kendini müziğin ritmine kaptırır. Bazen kendini koca bir orkestrayı yönetirken bulur. Salon kararmış, çıt çıkmıyor, herkesin gözü sahnede, kulağı müzikte, Beethoven'ın 4. senfonisi salonda yankılanıyor. Küçük Chopin yerinde duramaz, arka locada ayağa kalkar ve senfoniyi sonuna kadar yönetir. Bundan müthiş zevk alır. Sevdiği bir müzik duyduğunda orkestrayı yönetme isteği ise artık hayatı boyunca onu terk etmeyecek bir alışkanlıktır. Tanıdığım bir parçayı dinlerken enstrümanların nereden ve ne zaman geçeceğini çok da iyi bilirim. Müzik aşkım böyle gelişti. Albert Behmoiras'la böyle bir dönemde yani 1949-50 arasında tanışmıştık. O da müzikle çok yakından ilgileniyordu. Birçok klasik parçayı biz beraber keşfettik. O bana birçok parça öğretti tabii, ben de ona. Zamanla Albert'le çok iyi arkadaş olduk. Sonra eşimin kuzeni Perlet ile evlendi ve Paris'te yaşamaya başladılar. Bir piyano nasıl vahşi olur? Müzik İzzet'in hayatında artık önemli bir yer kaplar. Sıra müzik dersi almaya gelir. En uygun isim olarak Jacques Mayorkas'ın piyano dersi veren kız kardeşi Madame Adele seçilir. Mekanı Taksim Parmak Kapı'dadır. İlk tanışma küçük bir sınavla geçer. Bayan Adele, "Şimdi sana bir parça çalacağım. Bakalım anlayacak mısın?" diyerek küçük öğrencisine bir yoklama çeker. Çaldığı parça Domenico Scarlatti'den bir sonattır. İzzet için sonat, inci yağmurunu anımsatan notalar gibi büyülüdür. Müzik dersleri 1947 yılında başlar. Önce el egzersizleri, iki elle ufak ve kolay parçalar, gamlar derken Beyer, Czerny, Chopin'in basit sayılabilecek parçaları gelir. Birkaç ayda gösterdiği gelişme önce Madame Mayorkas'ı şaşırtır. Hemen anne Emma'yı arar ve "Oğlunuz inanılmaz yetenekli. Onda büyük bir müzik yeteneği görüyorum. Bu çocuk çok hızlı ilerliyor." der. Bu küçük yetenek onu da şaşırtır. Bir zaman sonra Madame Mayorkas artık İzzet için yeterli bir hoca olmadığına karar verir ve onun daha iyi bir müzisyenden ders alması için yetenekli çocukların hocası olarak bilinen Rus asıllı Madame Vosko'ya yönlendirir. Evi Suriye pasajında bulunan Madame Vosko kısa boylu, mavi gözlü bir kadındır. Geçirmiş olduğu beyin problemi nedeniyle sağ kolu felçlidir. Ama kolunun hiç çalışmaması onun iyi bir müzik hocası olmasını engel değildir. Bana bir piyanonun nasıl vahşi olabileceğini ve hemen ardından nasıl kadife notalar çalabileceğimi çok güzel anlatmıştı. Bugün bile piyanoyu yumuşak çalışımın nedeni Madame Vosko'nun bana verdiği o derstir. Madame Vosko'nun evi birçok öğrenciyi zaman zaman da ev konserlerine konuk olan sanatçıları ağırlar. Evde ilk göze çarpan şey ise kuyruklu piyanodur. İzzet ona göre müthiş bir yetenektir. İyi bir kulağa sahip olmanın yanında kısa sürede iyi bir müzik bilgisi de edinmiştir. Madame Vosko sık sık uyarıda bulunur. Bu yeteneği, zekayı, kulağı sürekli çalışıp işletmen lazım. Onun öğrencisinden beklentisi büyüktür. Kısa sürede aldıkları yol onu heyecanlandırır. Fakat ne yazık ki okul ve müzik dersleri artık İzzet'e ağır gelmeye başlar. Aile İzzet'in yorulduğuna karar verir ve müzik derslerine ara vermesi gerektiğine kanaat getirilir. Böylece Madame Vosko dönemi sona erer. Niyet bir zaman için bırakmaktır, fakat öyle olmaz. Kısa bir ara dense de ne yazık ki bir daha derslere başlanmaz. Ama bu demek değildir ki müzik bir kenara bırakılmıştır. İstanbul'a gelen sanatçılar sık sık Keribarlar'ın evinde oda müziği konserleriyle ağırlanır. Bir gün annem, "Salonumuz büyük, evde konser düzenleyelim," dedi. O dönemde Atina'dan gelen ünlü bir piyanist ile arkadaşı bizim evde konser verdi. Piyanist Maria Heroyorgo, beraber çaldığı kemancı ise Nikos Dikeyas'tı. Maria dekolte kıyafetler giymiş, kıvırcık saçlı biriydi. Adam ise yüzü hiç gülmeyen, saçları jöleli, filmlerde gördüğümüz İtalyan jönleri hatırlatıyordu. Bu Yunanlı çift annemin eve davet ettiği 20-30 kişiye çok güzel bir konser verdiler. Galiba Beethoven'ın ilk bahar sonatını çalmışlardı. Gerçekten de unutulmaz bir oda müziği ziyafeti oldu. Ben de müzikle ilgilendiğim için çok severek can kulağıyla dinledim. Annem konserden sonra, "Ya ben neden böyle çalamıyorum? Ben de öyle güzel piyano çalmak istiyorum. Derslere tekrar başlayacağım," dedi. Hatırlıyorum da o yıllarda müzik denince hep Rus hocalar akla gelirdi. Bunlar daha çok Bolşevik ihtilalinden, rejimden kaçan ve Türkiye'ye sığınan Rus kadınlardı. Bir zaman sonra evde verilen o konserden heveslenen annem öyle bir hocadan ders almak istedi. Kadın Rus aksanıyla Fransızca konuşuyordu. "Aa, geldiniz demek, ha güzel güzel, buyurun piyano orada, benim için bir şeyler çalın lütfen," demiş. Acaba ne çalsam diye sorduğunda Rus kadın, "Fark etmez, ne isterseniz çalın, yeter ki çalın," demiş. Biraz dinledikten sonra anneme, "Tamam, bu kadar yeter. Sizin için bu yaştan sonra hiçbir şey yapamam. Çünkü yıllar boyunca ne yazık ki kötü alışkanlıklarınız oluşmuş," demiş. Diğer taraftan plaklar da İzzet'in hayatına girmiştir. Plakçıların peşine düşmek, aradığı plakları bulmak ve dinlemek onun için bambaşka bir duygudur. Yüksek Kaldırım Caddesi'nde klasik müzik eserleri satan Şer ve Rosenthal gibi plakçılar uğrak mekanı olur. Beyoğlu'ndaki Terkoshan'da bulunan sahibinin sesinin mümessili Vahram Gesar şirketinde de istenilen plaklara ulaşmak mümkündür. İzzet'in cebinde para yoktur ama deli gibi plakların peşinden koşturmaktadır. Koleksiyonunun parçalarını daha 13 yaşında toplamaya başlar. Bir gün Şer plak evine Deutsche Grammophon firmasından ithal plakların geldiğini duyar. Heyecanlı ve telaşlıdır. Okul biter ve hemen soluğu burada alır. Dükkanın sahibi Bay Şer'dir. Bay Şer'in oğlu Burhan, yani Bernard, yeni kolejden İzzet'in iyi bir arkadaşıdır. Bay Şer, Kerivar ailesini iyi tanımaktadır. Çaykovski'nin 5. senfonisini adeta plaklara aşık gibi bakan bu çocuğa uzatır. İzzet'in parası yoktur. Bay Şer tıpkı bir baba gibi, "Al sonra ödersin," der. 4 plaktan oluşan senfoniyi 30 liraya alır ve eve gelir. Bir ay boyunca usanmadan dinler. Borçludur, ödeyebilmek için babasından para ister. Fakat aldığı cevap umduğu şey değildir. "Al plakları aldığın yere götür. Şu an benim verecek param yok." O da öyle yapar. Zaten senfoniyi ezberlemiştir. Utana sıkıla Bay Şer'in dükkanına gider ve plakları iade eder. Hafızasında kalan en belirgin görüntü Bay Şer'in kızgın suratı olur. Bir de tabii zihninden silinmeyen Çaykovski'nin 5. senfonisi. Bir gün evde babamla oturuyorduk. Birden bana, "Rimski-Korsakov'un İspanyol Capriccio'sunu çok seviyorum. O plağı bulursan git al, parası benden," dedi. Tabii bunu duyunca ben hemen heyecanlı evden fırladım. Ne kadar dükkan biliyorsam tünelde, yüksek kaldırımda, sokaklarda plak satan herkese uğradım. Hiçbir yerde bulamadım. Bugün o parçayı arayan biri 70 tane versiyonunu bulabilir. Çünkü çok da popüler bir parça. Babam plaklarla çok ilgilenmediği için bu parçayı kolay bulamayacağımı tahmin edememişti. Bu da unutamadığım anılarımdan biridir. İstanbul Teknik Üniversitesi Radyosu cumartesi hariç her gün saat 20.30'da Mozart'ın Türk Marşı ile başlayan, 22'de sona eren klasik müzik yayını yapmaktadır. İzzet 11 yaşından itibaren 1,5 saat boyunca büyük bir hayranlıkla klasik müziğe kulak verir. Müziğe o kadar aşıktır ki onu radyonun başından kaldırabilmek ne mümkündür. Kaçırdığı programlar büyük bir üzüntüye sebep olur. Hatta bir gün ani bir kararla yerinden fırlar ve mahallelerinde, yani Gümüşsuyu'nda bulunan üniversitenin radyo bölümünü görmeye karar verir. Radyonun kapısını çalar ve "Ben sizin programınızı kaçırmadan dinleyen bir delikanlıyım," der. Çalışanlar biraz şaşkınlıkla "Ya öyle mi?" diyerek İzzet'i ağırlarlar. Bu ilk ziyaret son olmaz. Zamanla İzzet koltuğunun altına evde bulunan ama radyonun arşivinde olmayan plakları alır ve radyoya sık sık gider, spikerlerle arkadaşlık kurar. 12 yaşındadır. Bu tanışıklık zamanla İzzet'in 4-5 kere programı sunmasına kadar uzanır. O programı sunacağı zaman evde de telaş vardır. Emma, "Bu akşam İzzet radyoda konuşacak," diye merakla radyonun başına geçer. Arkadaşlarına da telefon eder. İzzet, bir bakıma müzik eğitiminin ikinci ayağını da Teknik Üniversite Radyosu'nun programından alır. Ayrım 5 sonu, sayfa 49.